Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri. Bugünkü sohbetimizde de sizlerle yine Kerbela konusu, Muharrem konusu ve bunun edebiyat ve sanatımıza aksi konusu üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü hakikaten Vakkayı Dilsuzu Kerbela anlatılmakla, tekrar edilmekle bitmeyecek kadar geniş bir malzeme Müslüman devletlerin kültürlerinde, sanatlarında, edebiyatlarında böyle bir malzeme zenginliği meydana getirilmiştir. Biz bunlardan hem bir örnek sunmak hem de bu hadiseden alınacak ibretlere yeri geldikçe işaret etmek üzere bu sohbetimizde bu konuya ayırmak niyetindeyiz. Efendim, Hazreti Mevlana Mesnevi'sinde Kerbela hadisesini anlatıyor ve ondan alınması gereken ibretlere de işaret ediyor. Şiir Farsça ve uzun bir şiir olduğundan ben onu okumak yerine sizlere hadisenin şiirden aktarılmış özetini sunmak istiyorum. Bir garibin birisi bir gün Bağdat'a geliyor. Bakıyor ki Bağdat'ta herkes ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor, dövünüyor. Efendim çeşitli taşkınlıklar yapıyor. Ah Hüseyin, vah Hüseyin diye saçlarını başlarını yoruyor. Kendilerini yaralıyor. Vücutlarına efendim çeşitli eziyetlerde bulunuyorlar. Ve bunları görünce diyor ki yahu nedir bu sizin haliniz? Hayrola ne oldu? Ne kadar mühim birisi vefat etti de siz onun için bu kadar ağlıyorsunuz, kendinizi yerden yere atıyorsunuz, bu kadar şiirler, bu kadar efendim mersiyeler okuyorsunuz, ahu vah ediyorsunuz, saçlarınızı çözüyorsunuz, elbiselerinizi yırtıyorsunuz, feryadu figanla yerlerde sürünüyorsunuz. Nedir bu? Buna karşılık onun bu yapılanları hayretle karşılamasına cevaben oradan birisi diyor ki behey gafil diyor. Senin Vakkayı Dilsuzu Kerbela'dan haberin yok mu? O efendim peygamberin torunu, o ehli beytin gülü burada, bu mevkide, bu zamanda şöyle şöyle şöyle eziyetlerle şehit edildi ve perişan edildiği ailesine çeşitli muameleler, hoş olmayan muameleler reva görüldü. Sen bundan nasıl bir habersin? Nasıl haberin yok da bu yapılanlar nedir diye soruyorsun. Behey cahil, behey gafil diyor. Bu kişi aynı zamanda şairmiş. Bu hadiseleri görünce diyor ki ben de diyor kimse bu zat onun için bir şiir yazayım. Ben de mersiye yazayım, ben de bu mateme iştirak edeyim. Bu kişiye bu cevap verildikten sonra o zat diyor ki, yani şair diyelim ona, evet diyor, Hazreti Hüseyin'in bugün şehit edilmiş olduğunu biliyorum. Fakat Yezid'in devri nerede, günümüz nerede? Bu facia ne vakit vukua geldi? Haberi buraya neden bu kadar geç vasıl oldu, ulaştı? Yani bu hadise senelerce önce cereyan etti ve siz yeni duymuş gibi feryadu figan edip etrafı birbirine katıyorsunuz. Facia-i Kerbela'nın hisarını körler bile görmüş. Bakın körler bile hasarını, affedersiniz. Yani ne gibi zararlara sebep olduğunu körler bile görmüş. O üzüntü verici müellim hikayeyi sağırlar bile işitmiş olduğu halde acaba siz şimdiye kadar uykuda mıydınız da duymadınız? Matem için şimdi yakanızı paçanızı yırtıyorsunuz. Bu Mevlana'nın diliyle bu matemi hala asırlar sonra sürdürenlere dikkat çekici bir cevaptır. Tamam, biliyorum Hazreti Hüseyin şehit edilmiştir. Efendim bunu da Yezid yapmıştır. vufacı asırlarca önce vuku'a gelmiştir. Fakat şimdi siz yeni mi duyuyorsunuz da böyle davranıyorsunuz? Bu facianın üzücü olduğunda, ne kadar kötü olduğunda körler bile duymuş, sağırlar bile işitmiş olduğu halde siz uykuda mıydınız da işitiyorsunuz? Bu benim hatırıma şunu getiriyor. Hani adamın birisi, bir vaizi dinlemiş, Yeniçeri'nin birisi. Dinlediği vaizde Yahudiler şöyle yaptı, böyle yaptı filan diye Yahudilerin vaktiyle yaptığı haksızlıkları, Müslümanlara karşı eziyetleri anlatınca camiden çıkar çıkmaz hemen bir Yahudi'yi yakalayıp yere yatırmış, kılıcını çekmiş. Demiş kelime-i şehadet getir bre kafir, yoksa seni keselim. Yahudi demiş ki kuzum ne oluyor demiş, ben demiş bir şey yapmadım, sana bir şey yapmadım, anana babana bir şey yapmadım. Şimdi buradan geçiyordum, sen beni yakaladın, yatırıyorsun, keseceğim diyorsun demiş. Demiş ulan demiş hınzır, çıfıt, sen Müslümanlara böyle eziyet etmişsin, hatta Hazreti Ali'ye de böyle böyle davranmışsın. Yahudi korkarak çekinerek kuzum demiş o hadise bundan demiş asırlarca evvel yaptı oldu. Ben onun ne zaman olduğunu bile bilmem, ne anam bilir ne babam bilir. Sen demiş şimdi niye bunun davasını görüyorsun? Yeniçer'in cevabı ben şimdi duydum kafir demiş, keseceğim kafana. Şimdi hadiseyi böyle geç duymak, hele bir de insan fanatikse, sevdiğinde fanatizme varacak kadar aşırıya gidiyorsa, o zaman duyduğu zaman bunu hakikaten daha bir üzüntüyle karşılayabilir. Ama Müslüman'a düşen bu mudur? Bakın Mevlana devam ediyor. Öyle ise matemi kendinize yapınız. Hani siz uykuda mıydınız, şimdi mi duydunuz diyor ya. Öyle ise kendi kendinizin durumuna üzülün. Neden? Çünkü bu hadise asırlarca önce oldu. Siz yeni duymuş gibi davranıyorsunuz. Ki bu ağır uyku fena bir ölümdür. Yani siz gaflet içinde gidiyorsunuz. Ruhi Sultani zindandan fırladı. Bu bir mecazdır, biraz sonra söyleyeceğim. Şu halde neden elbisemizi yırtalım? Bakın ruh, yani Hazreti Hüseyin'in ruhu şehadet şerbetini içerek ten zindanından, ten kafesinden, bu dünya zindanından fırlayıp yükseldi ve yerini buldu, cennete vasıl oldu. Şimdi bu durumda biz sevinmek durumundayken, tabir caizse cennete vardığı için neden elbisemizi yırtalım? Niçin elimizi ısıralım? Niçin vücudumuzu kanatalım? Onlar, yani Hazreti Hüseyin ve ailesi hapse konulmuş mülükü din idiler. Yani din büyükleriydiler. Kaydü bendi kırıp kurtulmaları sevinilecek bir zamandır. Onların şehit olarak bu bağlarından kurtulup huzur-u ilahiye yükselmeleri onlar için sevinilecek bir zamandır. Tabii bunu ölümü şeb-i aruz kabul eden Mevlana'nın söylediğini de düşünelim. Biz bugün ölümü en büyük felaket olarak görüyoruz ya cahil halk böyle görüyor. Devam ediyor Hazreti Mevlana. Onlar ayaklarındaki tomruğu, bedenlerindeki zinciri attılar, azade olarak devlet ve saadet bisatına şitap ettiler. Yani hapiste bulunan ayaklarına ağır şeyler bağlanır ki prangalar vurulur. O zamanki tabirle bunun adı tomruk, bedenlerindeki zincir, yani ellerini ayaklarını birbirine bağlayan zincir, bunları da kırıp attılar ve azade olarak devlet elbisesine, ki o da şehadet elbisesidir, bürünerek yükseldiler. Onların ahvaline zerre kadar vakıf isen o yevmi halas, yani onların hallerine biraz vakıf olsan bunun ne kadar önemli bir kurtuluş zamanı olduğunu, kendileri için hükümdarlık, hoşluk ve şahlık günü olduğunu anlarsın. Yok vakıf değilsen kendi haline ağla. Yani bunu kavrayamıyorsan, bunu ağlayamıyorsan kendine ağla. Çünkü nakli ve mahşeri inkar ediyorsun. Çünkü şehitler hakkında Allah'ın ve Resulünün anlattıklarını, nakilden kasıt budur, İnkar ediyorsun, onlara inanmıyorsun ve mahşerde onların nasıl diri olacaklarını, ne gibi nimetlerle karşılayacaklarını da inanmıyorsun, bilmiyorsun demektir. O halde harap olmuş dininle kalbinin gafletini ağla. Yani eğer ağlayacaksan, sen bunları kavrayamadığın için dini nasıl harap ettiğine, dini nasıl perişan ettiğine üzül ve ağla ve kalbindeki bu gaflet yığıntısının seni nasıl hakikatleri görmekten alıkoyduğuna ağla diyor. Zira gayrı müdrik olan şu eski topraktan başka bir şey göremez. Zira ağla, çünkü idraki olmayan, kavrayışı olmayan insan bu durumda şu yerdeki topraktan başka bir şey göremez ve hadisenin arka planını, mahiyetini, şehitlere vaat edilen mükafatı, bir müminin yapması gerekenin ne olduğunu kavrayamaz. O zaman sen zaten nakli de, haşri de anlayamıyorsun. Bu sebeple gafletine ağla. Şimdi bu hadiseyi nakleden Tahirül Mevlevi diyor ki, ruhun kaydı tenden kurtulması, yani ruhun ten kaydından, beden kaydından, bedenin hapsinden kurtulması, Allah'a vasıl olması demektir. Bu itibar ile tarik-ı hakta, yani hak yolunda ifnayı vücud eyleyenlere, yani kendi varlıklarını yok edenlere ağlamak değil, sevinmek ve kendilerini tebrik etmek lazım gelir. Ve bu hadiseden bu ibret çıkarıyor. Efendim, şimdi ben 1986 yılında Kerbela'ya gittim kendi çoluk çocuk arabamla ve bir akşam saatinde Kerbela'ya varabildim. Orada gördüklerim, bütün bunları bilmiş olmama rağmen hakikaten bende çok derin bir üzüntü meydana getirdi. Çünkü Kerbela'daki o türbede yapılanlar, insanların davranışları, ağlamaları, feryadı, figan etmeleri, türbenin etrafında dolaşmaları, türbenin etrafında ince makaralarla daireler çizerek insanları birbirine tabir caizse bağlamaları, ki onun mahiyetini tam da öğrenemedim o zaman. Yani o kadar gayri İslami hadiseler cereyan ediyordu ki tesirinden o zaman da kurtulamadım. Çoğunu da anlamış değilim. Yani bizim yapacağımız şey Kerbela hadisesinden ibret almaktır. Ve bu ibrette de insanların hırslarına, siyasetin acımasızlığına, efendim insanların menfaatlerine, insanların karşı tarafı ne kadar eziyet edebilecek, insanların karşı tarafa ne kadar eziyet edebilecek bir zalim olduklarını anlamaya vesile olmasıdır. Yani bundan ibret almaktır. Onun için biz bu ibreti almadıktan sonra kendimizi dövsek, ağlasak, bağırsak, yaralasak, bundan dolayı ne onlara ne bize bir fayda hasıl olmaz. Tahirül Mevlevi'nin bir şiiri de vardır, bir dörtlüğü de. Diyor ki, rah-ı tecridi muhabbette Hüseyin-i Kerbela, hançeri düşmenle etti katlı vaslı eyn-ü beyn, terki hesti eyleyip erdi visale lacerem, Kerbela meydanı oldu Kabe Kavseyn-i Hüseyin. Bakın, bunun kısaca manasını söyleyelim. Ruhu tecridu muhabbette Hüseyin-i Kerbela. Kerbela'nın Hüseyin'i, yani Hazreti Hüseyin, sevginin tecridinden ruhunu kurtararak hançeri düşmenle, düşmanın hançeriyle kat-ı vaslı eyn-ü beyn eyledi. Yani bu dünyanın alaikinden kurtuldu. ve terki hesti eyledi. Yani her şeyi terk eyledi. Erdi visale lacerem. Şüphesiz visale, visali ilahiye, vuslat-ı ilahiye erdi. Kerbela meydanı onun için Kabe Kavseyni Hüseyin oldu. Yani Hazreti Peygamber nasıl huzuru ilahiye Kabe Kavseyn derecesinde yaklaştıysa, Hazreti Hüseyin için de Kerbela Kabe Kavseyni Hüseyin'dir. Bunu idrak etmek gerekir diyor. Şu halde diye devam ediyor. Seyyid-i Şüheda namına her sene matem yapmanın, kafa derisini kesip bila lüzum kan akıtmanın, zincirle arkaya, yumrukla yüreğe vurup da azayı vücudunu morartmanın hiç de manası yoktur. Bakın burada bu teferruata girmek gerekmez ama şunu söyleyeyim anlaşılması için. Kerbela hadisesi dolayısıyla vaktiyle İstanbul'da da Sultan Abdülhamid zamanına kadar bir takım törenler yapılır. Bu törenlerde deste denen bir grup önde, efendim söyleyeyim, kılıçla kafasını vurarak kafasını yaralayan, onun arkasında sinesini yumruklayarak döven, onun arkasında keskin bıçakları sırtlarına vuran, onun arkasında vücutlarına çeşitli şişler, şunlar bunlar batıran, ki bunların her birinin ayrıca ismi vardır. Ve bir taraftan da Mersiye okuyarak Kerbela'ya ağlayan ve İstanbul sokaklarında dolaşan gruplar vardı. Bunlar mesela Valide Han'ı'nda başlarlardı. Efendim Yıldız Han'ından başlarlardı. Yani İstanbul'un, eski İstanbul'un merkezinde İranlıların da, İranlı tüccarların da bulunduğu yerlerde bu yapılırdı. Hatta ben bir metinde okumuştum. Başlarına kılıç da vurarak kendilerini yaralayanların darbelerinin ölüme sebep olmaması için o kişiler "Yahu Hüseyin" diye kafalarına kılıç da vurdukları zaman, kılıçtan önce insanlardan bir kısmı vazifeli, onlar kafaların üzerine bir şey uzatırlarmış. Ne diyelim ona, bir sopa. Kılıç kafaya vurmadan önce sopaya vurmak suretiyle ezayı ve tehlikeyi azaltırmış. Şimdi böyle davranışlar hakikaten çok manasız ve ne Hazreti Hüseyin'e ne bu işi yapana bir faydası olmayan davranışlardır diyor Tahirül Mevlevi. Hele diye devam ediyor, 10 gün su içmemek. Çünkü Alevilerde, özellikle Bektaşilerde su orucu diye bir şey vardır. 10 gün su içmemek yahut toprak bir kap ile içmek. Yani sadece toprak kaptan, o kap da Kerbela toprağından içmek, mübahı tahrim eylemektir diyor. Yani dinin yasaklamadığı bir şeyi haram haline getirmek ve nafile yere eza çekmekten ibarettir diyor. Hatta bunları söylerken şu notu da ilave ediyor. İfadatımdan harici meşrep yahut harici meşrep olduğuma hükmedilmesin. Hanedan-ı Risaletin pek tazimkar bendelerindenim. Çünkü meveddeti kurba ne demek olduğunu az çok bilenlerdenim. Fakat ehli beyti sevmek, onların isrine mümkün mertebe tebeiyet etmek de olur. Yani onların yoluna mümkün mertebe uymakla o yolu takip etmek de olur. Hazreti Hüseyin hükmü şer'i muhafazası için fedai hayat etmek suretiyle büyüklük göstermişti. Onu sevenler hak ve hakikatin muhafazası yolunda ala kadril istitaa, yani gücü yettiği kadar kendisini numune ittihaz etmelidir kanaatindeyim diyor ve devam ediyor. Arabistan'da müstahsen bir adet vardır. Ekabür ümmetten birinin devre-i irtihaline tesadüf eden gecede bir yere toplanırlar. Hadra namını verdikleri bu içtimada o zatın measiri cemilesini yad, yani onun güzelliklerini, hizmetlerini naklederler, hatırlarlar ve ruhu şerifini Kur'an-ı Kerim tilavetiyle şahit ederler ki Medine-i Münevvere'de Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri namına yapılan böyle bir hadrada ben de bulunmuştum diyor. Gerek Cenab-ı Şehid-i Şehada, gerek sair-i azım-ı asfiya için bizde de bu usule ittiba edilse, onların ne büyük ve hakiki birer insan olduklarına dair cemaate fikir verilse, İran'da zerde, Memaliki Aşure'de, Memaliki Osmaniye'de aşure pişirip dağıtmanın Hazreti Hüseyin'e bir münasebeti olmadığı herkese bildirilse daha nafi iş yapılacağını zannediyorum diyor. Yani bakınız, biz aşureyi yiyoruz. İşte İran'da zerde dağıtılıyor. İnsanlar kendilerine eza ve eziyet ediyorlar. Fakat Hazreti Hüseyin'in ne kadar büyük bir insan olduğunu bilmeden bunu yapıyorlar. Bilsek, anlasak, yapsak mı daha iyi, yoksa yapmadan sadece aşure ile yahut zerde ile iktifa etsek mi daha iyi diyor. Ve işte İran'da yapılan taziye merasimlerine, efendim o merasimlerde ağıtlar söylenmesi, Makdeli Hüseyin türü eserlerin okunmasının bir gelenek halini almasının yine daha faydalı işlerle hatırlanması gerektiğine işaret ediyor. Netice itibariyle aziz dinleyiciler, Muharrem ayında özellikle Sünni tekkelerde, tekke ve camilerde Kerbela vakasına dair ilahiler okunması ve onlar Muharremiye diye adlandırılmıştır ve Hazreti Hüseyin gibi İslam büyüklerinin özellikleri anlatılsa çok daha iyi olur. Günümüzde de maalesef Mısır, Tunus, Cezayir, Fas gibi ülkelerde de yapılan bu törenlerin bu büyük insanlara hiçbir faydası olmadığı gibi bunlar için kendilerine eza edenlerin de neyi niçin yaptıklarını bilmedikleri ortadadır diyerek bu konudaki bilgileri tamamlıyor. Aziz dinleyiciler, şimdi de bu hadisenin yani Kerbela vakasının kültürümüzde, sanatımızda, edebiyatımızda ne gibi neticeleri olduğuna bakabiliriz. Türk edebiyatında ve hatta İran edebiyatı içinde aynı şeyi söylemek mümkündür. Kerbela olayını anlatan şiirler daha çok mersiye türünde yazılmış ve bestelenmiş eserler olarak karşımıza çıkıyorlar ve bunlara genel olarak Muharremiye adı veriliyor. Tabii Muharremiye adının bir de daha önceki sohbetimizde işaret ettiğimiz yeni yılı tebrik için yazılmış şiirlere de ad olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ancak esas manasıyla Muharremiye, Kerbela vakası dolayısıyla Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesini anlatan ve bu üzüntüyü ifade eden Ehl-i Beyt muhabbetini gönüllere bu vesileyle yerleştirmek için fırsat yahut vesile ittihaz eden ki şairlerin yazdıkları şiirlerin neredeyse genel adı oluyor. Bunlara Mersiye adı da veriliyor ama Mersiye herkes için yazılır. Fakat Muharremiye dediğimiz şey sadece Hazreti Hüseyin için yazılır. Efendim bunun yanında Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sevgisini işleyen manzumelere de bu Muharremiye dendiğine işaret edebiliriz. Ve bu ilahilerden, bu metinlerden ilahi formunda bestelenmiş olanlarına Muharrem ilahileri dendiğine de işaret edelim. Şimdi Hazreti Hüseyin'e yapılan zulümleri ve ailesine yapılan zulümleri Şiiler çok ince teferruatıyla, çok iç yaralayıcı, dağlayıcı bir ifade ve abartıyla anlatırlar. ve bunların da bu manada yazdıkları şiirlerin içlerinde Türkçe olanlar da vardır, Farsça olanlar da vardır. Aşağı yukarı 2000'lerde İran'a bir gittiğimde Kum şehrinde ve Meşhed'de, özellikle de Meşhed'de oradaki caminin avlusunda Mersi'yi okuyanları özellikle dinledim. Hem Farsça okuyanları hem de Türkçe okuyanları. Hatta hatırımda yanlış kalmadıysa Hüseyin Zade Erdebili, Müezzin Zade Erdebili diye bir zat, bir Azeri Türküydü. Onun okuduğu Mersiyeler çok içli oluyor ve Türkçe okuyordu. Ve daha çok etrafında kalabalık toplanıyor ve hüngür hüngür insanlar o Mersiyeleri dinlerken ağlıyorlardı. O zatın bir kasetini o yıllarda satın aldım. Kendim yanıma getirdim. Fakat sonradan bir talebeme verdiğim bu kaset bir dahi geri dönmedi. Yani o kasetin hem edası, hem sedası, hem muhtevası, yani Şiilerin bu konuda ne kadar ileriye vardıklarını, ifrata gittiklerini göstermeye yeter idi. Efendim böyle olunca her şair bu coğrafyada ve bu düşüncede olan insanların arasında şiirlerinin okunması, anlaşılması, kendi şöhretinin yayılmasına da vesile olacağından bu manada şiirler yazmıştır. Bir de hakikaten Ehl-i Beyt sevgisinin bizim bugün anladığımızdan çok daha fazla bir İslam ümmetinin gönlünde yeri var. Ben ona da kaniyim. Bu sebeple de insanlar çok içten bu şiirleri yazıyorlar. Ve mesela Fuzuli'nin bu manadaki şiirlerine baktığımız zaman bütün şairler gibi o da bu şiirlerle itibarlarının arttığını düşünüyor ve mağfirete nail olacakları inancında. Ve böyle şiirler yazıyor. Nitekim Fuzuli'nin bir dörtlüğü var. Diyor ki, tekrar zikri vakıayı deşti Kerbela, makbuli hasu amu sigaru kibardır. Takrir edenlere sebebi izru ihtişam, tahrir edenlere şerefi ruzigardır. Bakın, bütün şairlerin bu konuya eğilmelerinin sebebini Fuzuli'nin bu mısralarında bulmak mümkün. Şöyle diyor. Kerbela çölündeki vakanın tekrar tekrar anlatılması has yani havas ve am yani halk. Sigar yani çocuk, küçük, kibar yani büyük. Hepsinin indinde, hepsini etkileyen ve hepsini üzen bir hadisedir diyor. Bu hadiseyi takrir edenlere, bunu anlatanlara bu anlatmaları sebebi izru ihtişamdır. Onların aziz olmalarına ve şöhret sahibi olmalarına sebep olur. Tahrir edenlere bu ifadeleri, bu ibareleri, bu metinleri yazanlara şerefi ruzigardır. Zamanın bahşettiği bir şereftir. Çünkü düşünün 100 sene, 1000 sene, 500 sene önce olmuş bu hadiseyi sen yazmışsın. O yazdığın metin de bugün bizlerin eline ulaşıyor. Bu da onlar için güzel bir duygudur. Yahut bir başka kıtasında şöyle diyor. Yadet Fuzuli Ali Aba Halin eyle ah, kim berki ah ile yakılır hırmeni günah. Bakın işte şairlik bu. Diyor ki ey Fuzuli, Ali Aba'nın yani Ehl-i Beyt'in Hazreti Hüseyin'in halini hatırla ve ah eyle. Çünkü berki ah ile yakılır hırmeni günah, günah harmanı ah şimşeğiyle yakılır. Yani insan ah diyerek, eyvah diyerek, peşimanım diyerek günahlarından kurtulmanın yolunu ancak bu suretle bulur. Onun için de sen Ali Aba halini hatırla ve ah eyle ve bu günahlardan kurtul. Tabi bu arada bu günahı yapan biz değiliz ama işte bunu anlatmanın, bunu yazmanın, bunu dinlemenin insanlar için ne kadar önemli olduğunu bir önceki mısralarda söylemiştik. Fuzuli devam ediyor. İnlemek Ali Nebi ve Müslümana şüphesiz bende-i Ali Aba'ya mucib-i gufran olur. Yani peygamberin aline ve Müslümanlara inlemek bende-i Ali Aba'ya, Ali Aba'yı, Ali Aba'ya kul köle olanlara onların günahlarının affına sebep olur diyor. Tabi bu anlayışta olunca da insan bu konuyu durmadan kaleme alacak, yazacak. Nitekim bizim kültürümüzde de, Arap kültüründe de, Fars kültüründe de bu konuda çok eserler, çok kitaplar, çok mesneviler, yani binlerce beytlik uzun şiirler yazılmıştır. Türk edebiyatında Muharremiyelerin ne zamandan itibaren yazılmaya başladığını tam olarak bilememekteyiz. Ancak Orta Asya ve Anadolu sahasında çoğu batıni ve Şii telakkilere sahip derviş gruplarının zümrelerinin Muharrem törenleri yaptıkları ve bu törenlerde Kerbela olayını anlatan şiirler okudukları bilinmektedir. Nitekim bunun bir eski örneği olarak da Hazreti Mevlana'nın Kerbela mersiyesini daha önceki sohbetimizde ifade etmiştik. Bildiğimize göre Muharremiyeler 15. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış, 16. yüzyılda yaygınlık kazanmıştır. Bu konudaki en eski örnek yazıcı Zade Muhammed'in, ki 1451'de vefat etmiştir Hazret, Muhammediye diye herkesin, hepimizin bilindiği ve Anadolu İslamı'nın halk arasındaki değerli kaynaklarından biri kabul edilen eserindeki Vefatül Hasan vel Hüseyin başlıklı 54 beyitlik bir manzumedir. Bakın bu manzume çok önemli bir manzumedir. Çünkü iki bakımdan önemli. Bir, bunu Sünni telakkilere göre anlatıyor ve bir de aşırı manzumeler okunduğu zamanlarda bunlar yasaklanıp yerine Yazıcıoğlu'nun bu manzumesinin okunması tavsiye ediliyor ve o aşırı manzumeler küfre, efendime söyleyeyim, fesada, fenaya yönelecek ağır ifadeler bulunan manzumeler yasaklanınca yerine bu manzume ikame ediliyor. Dolayısıyla bu önemlidir. Bu manzumenin Muhammediye Han denilen, Mevlid Han'dan hatırlayalım kelimeyi, kişiler tarafından Anadolu'da çeşitli toplantılarda Mevlüt gibi okunduğunu, çünkü Muhammediye bir manasıyla Mevlid'dir, İçindeki bu kısmında Mevlid gibi okunduğunu yine biliyoruz. Sonra Sinan Paşa'nın Tazarruname diye mühim bir kitabı var. Orada da Nat-ı Emirül Müminin Hüseyin radıyallahu anh başlıklı mensur bir mersiyesi takip eder ki bu mersiye de mensur örnekler içinde en etkilisidir. Bir de halkın hemen her kesiminin bildiği Yunus Emre'nin diye bildiği fakat Aşık Yunus'a ait olduğu anlaşılan Şehitlerin Ser Çeşmesi, Enbiya'nın Bağrı Başı, Evliya'nın Gözü Yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir mısralarıyla başlayan ve asırlardır okuna gelen 9 kıtalık bir manzumede ilk örnekler arasında yer alır. Bakın bu manzumeyi ben çok küçüktüm zannediyorum, ilkokul son sınıflardaydım. O yıllarda demek ki 60'lı yıllar yahut 59'lar filan bir yerde okunduğunu duymuştum. Ve tamamı bir zikir esnasında okunmuştu. Çok dikkatimi çekmişti çünkü sözleri benim de aşağı yukarı kavrayabileceğim bir şekildeydi. Babama sordum, Şehitlerin Ser Çeşmesi ne demek? Çeşmeyi biliyoruz da ser çeşme ne demek? Evliyanın bağırlı başı enbiyanın, evliyanın gözü yaşı Hasan ile Hüseyin'dir. Rahmetli bir şeyler söyledi, sonra daha yaşın küçüktür, ileride anlarsın demişti. Yani bu şiir de hala daha hemen her yerde okunuyor. Namesi de çok kolay bir namedir. Dolayısıyla bu eserler en eski eserlerdir. 16. yüzyılda Fuzuli'nin Hadikatü Süeda adlı Mensur Makteli de bir muharremiye niteliği taşımaktadır. Hatta bu Muharrem ayı gelince ay boyunca kısım kısım bu eserin evlerde, tekkelerde vesairelerde okunduğuna dair kayıtlar var ve bu en klasik, en mükemmel bir örnektir. Sonra bunu başka isimler de takip ediyor ve Fasih Ahmet Dede, Kafzade Faizi, Nizamoğlu, efendim Ömer Fuadi, Sabuhi vesaire gibi isimler bu konuyu devam ettiriyor. 19. yüzyılda Muharremiye yazan şairlerin büyük bir artış gösterdiğini görüyoruz. Mesela Kazım Paşa bunlardan biridir. Koca divanı sadece naatlerden, bu manadaki mersiyelerden oluşmuştur. Osman Şens Efendi gibi büyük Evliyaullah'tan zat da yazmıştır. Şeref Hanım'ın bu manada bir şeyi vardır. Efendim Leskovçalı Galib'in, Şeyh Müştak Efendi'nin, Keşehzade İzzet Molla'nın, Yenişehirli Avni Bey'in, Adile Sultan'ın, Leyla Hanım'ın vesaire. Yani pek çok kişi bu vadide çok içli şiirler yazmışlardır. Efendim Muharremiyelerde genel olarak kaside, murabba, muhammes, müseddes gibi nazım şekilleri kullanılıyorlar. Ve netice itibariyle giriş kısmında Kerbela nedir, ne değildir, sonra nasıl cereyan etmiştir, sonra efendime söyleyeyim bu olan hadiseden dolayı feleğe sitem edilir. Bu da enteresandır. Ve ondan sonra da Hazreti Hüseyin yasını tutmanın gereği üzerinde durulur. Ve Ehl-i Beyt'e zulmeden Yezid, Şimr ve diğer isimlere lanetle bunlar sona eriyor. Halk edebiyatında, aşık edebiyatında da benzeri örnekler vardır. Özellikle Alevi ve Bektaşi şairleri bu konuda çizgiyi aşan diyebileceğimiz metinler yazmışlardır. Dolayısıyla yani çok zengin bir malzemenin olduğunu biliyoruz. Efendim İstanbul'da ve Anadolu'daki Sünni tekkelerinde de Muharrem ayında törenler yapıldığını biliyoruz. Yani bir farklı ki Bektaşi tekkelerinde yahut Şii çevrelerinde yapılan taşkınlık buralarda yapılmaz. Efendim işte darpzenlik vesaire, sine dövmek, kendini yaralamak gibi uygulamalar yok. Onun yerine aşure pişirilir, kurban kesilir, yemekler yenir, mersiye hanların okuduğu mersiyeler dinlenir ve bu suretle bu hadise hatırlanır, üzülünür ve bir dahi olmaması için de dualar, benzeri hadiselerin ve benzeri fitnelerin olması için dualar yapılır. Mesela 19. yüzyılın meşhur mersiye hanlarından Kastamonlu Turşuzade Hafız Mehmet Efendi, Bedevi Şeyhi Ali Baba, Beylerbeyli Hakkı Bey, Üsküdar'da Valide Tekkesi Şeyhi Hafız Şerefettin Efendi ve kardeşi Agah Bey. Bu ikisi kaynaklar şöyle diyorlar, boynunu bükerek okuduğu mersiyelerle dinleyenleri mutlak suretle ağlatmakla iştihar ederlerdi. Beylerbeyi İmamı Hafız Hamdi Efendi de büyük bir mersiye han idi. Tevfik Efendi'ye de aynı şekilde rağbet edildi. Hatta onun mersiye okuması sırasında insanların çoğu kere düşüp bayıldığı, feryadü figan ettiği rivayet ediliyor. Tabii bu tekkelerde yapılan törenlerde mevlid okutulduğu da mutlaka mevlid okutulur. Sadece mersiye okutulmaz ve Mevlid'in de Muharrem törenlerinin bir parçası olduğunu biliyoruz. Nitekim Sümbül Efendi tekkesinde Muharrem'in onunda öğleden sonra Mevlid okutuldu, Hüsema namazı kılındı, Yazıcızade Mersiyesi okundu, gece 100 rekat namaz kılınarak 70 bin kelime-i tevhid çekildiğine dair bazı kayıtlar da mevcuttur. Netice itibariyle Muharrem bütün İslam dünyasında olduğu gibi özellikle Osmanlı dünyasında ve Sünni çevrelerde yahut Alevi çevrelerde fark etmeden okunan bir yerine getirilen bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela Fuzuli'nin şu mersiyesi çok okunurdu. Başlarken de söylemiştim. Mah-ı Muharrem oldu şafaktan çıkıp hilal, kılmış aza tutup kadiham garkı eşki ağır. Evladı Mustafa'ya medet kılmamış fıraat. Geçirmesin mi yerlere anı bu infial? Hatta ben size şunu da söyleyebilirim. Yani evladı Kerbela'ya yapılan bu zulümlerin Irak'ın tarihi boyunca orada yaşayanlara büyük bir zulüm halinde, büyük bir fitne ve fesat halinde döndüğünü de söylerler. Fuzuli'nin şu beytini de okumuştum biliyorsunuz. Mah-ı Muharrem oldu, meserret haramdır. Matem bugün şeriate bir ihtiramdır. Meydanı çarhı cilve geri dudu ah kıl, gerdunu duğuna kisveti matemi siyah kıl. Yâdet Fuzuli âli abâ hâlin eyle ah, kim berki ah ile yakılır hırmeni günah. Efendim bu sohbetimizi bir de Yazıcızade'nin bahsettiğimiz şiirinden bazı mısralarla tamamlayalım. Şöyle başlıyor ki bunun bestesi de çok güzeldir. Rivayette gelir bir gün Resulullah olup duşat ki dizinde oturmuştu Hüseyin ile Hasan Şehzad. Hüseyin'i öptü boynundan, Hasan ağzın dudağında, ikisin bab-ı şefkatte bu resme eyledi irad. İrişti Cebrail derhal, elinde var idi üç şal, biri kara, biri sarı, biri kızıl idi vakkat. Dedi Allah selam eder buyurur kim reva mıdır? Beni nice sever çünkü bana karşı öper evlat. Bakın bu telakki de enteresandır. Büyüklerin yanında evlatlar sevilmez. Yazıcıoğlu da Hazreti Peygamber'in torunlarını sevmesi karşısında Allah'ın böyle bir Efendimiz'i hatırlatmada bulunduğuna işaret ediyor. Devam ediyor. Dedi Allah selam eder, buyurur kim reva mıdır? Beni nice sever çünkü bana karşı öper evlat. Benim aşkım anı ister ki benden gayrı sığmaya. Benem mahbub, gönül mülkü benim ile olur abad. Bu kara donu pes giysin ki bu yas donudur dedi. Sarı donu Hasan giysin, kim ağu içi ser bidat. Kızıl donu Hüseyin alsın, şehit olur dedi zira. Dahi hak şöyle buyurdu, gerek kim olasın münkat. Yani Hazreti Peygamber'in torunlarını sevme hadisesiyle başlayan ve bu bazı kaynaklarda Hazreti Peygamber'in mucizelerinden biridir. Efendimiz olacakları zaten bildi ve bu hadisede o yüzden cereyan etti diye anlatılır. Şair devam ediyor. Diyor ki, kafesten eyledi zindan, zebaniler kodu derban, bu derde bulamaz derman, Nebi Mürsel Veli Zühad. Bu kuş anda usanı sar, kafes bir gün uşanı sar, içinden kuş boşanı sar, kafesten olusar arzat. Yani bir gün insan zaten ölecek, bir gün kafesten, ten kafesinden kurtulacak ve azat olacak. Düşüser toprağa cismi, belirsiz olusar resmi, unutula anın ismi, ne devlet faniye ne ad. İnsanın bir gün toprağa düşecek, unutulacak ismi, cismi, çünkü fani olanın adının kalması mümkün değil. Bozar nakşı ki yazmıştır, yıkar köşkü ki düzmüştür, şu beyzaklar ki dizmiştir, derer bir gerine tat. Pes aldanma nukuşuna, nedir kendi nukuşu ne? İrersin yol yokuşuna, eğer tutmaz isen nun saat. Divanında eli bağlı kulundur ya Resulallah, yazıcı oğluna eyle şefaat ki ola dilşat. Bakın, bir umumi dua ile ve insanlara ölümün hak olduğunu ifade eden mısralar ile şiir bitiyor. Efendim, bu sohbetimizde burada noktalıyoruz. Kalın sağlıcakla.